Merhabalar, ben Mehmet.
Merhabalar, ben de Hande.
Havadan Sudan'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz.
Hoş geldiniz. Şu an Mehmet oturmadan önce mikrofonu ben eğilmiyorum diye mikrofona doğru o kadar yaklaştırmış ki ha böyle burnumun dibi dedikleri şaşı olmak üzereyim mikrofona. O kadar yakınım da yani.
Ama bence izleyicilerimizden, dinleyicilerimizden iyi tepkiler alacağız ses kalitesi.
Öyle mi diyorsun?
Yükseldi diye. Gerçi ses kalitesi yükseldi diyorum ama arkadan arada bir hırıltılar duyabilirsiniz. Backup kapasitemizi doldurmamız sebebiyle ufak bir yatırım yapıp bir backup daha ailemize ekledik. Evimizde 3 adet backup server çalışıyor şu anda. 3. dahil oldu. İsmine de North East Wind adını verdim. Kısaca Poyraz oldu server'ın ismi.
Kuzey rüzgarımız.
Evet. Şu anda o server'da bazı diğer iyice donmuş olan diğer sunucularımdan data çekmekle meşgul. Sabah başlatmıştım. Hala da devam ediyor. Bu sebeple aralarda hırıltılar duyabilirsiniz. Kusurumuza bakmayın. Şu aşamada durdurmam mümkün değil. Bütün gün çalıştıktan sonra 10 saattir çalışıyormuş çünkü. Daha hala düşün aktarım bitmedi yani.
Ama bu bitse iyi olur ben uyumadan önce Mehmet. Gece
hiçbir
yani
şansı yok. Gerçek. Kapıyı kapayacağız evet.
Aa, çok kötü. Peki şimdi aslında haberlerden çok bu hafta bir de birazcık kısa mı keselim dedik. Çünkü yapacak çok iş var. Biz gene bir cumartesi gecesi saat 9'da oturdu. Poyraz uyudu. Poyraz bu arada birazcık ishal oldu bu hafta. Bir hafta boyunca.
Annesi panik oldu.
Yani panik demeyelim ama Meral Hoca'yı çok andım. Hı. Bak dedi böyle dedi iyi günleri kötü günleri hastalığı ondan sonra birçok şeyi vardı. Tabii ki dünyanın en güzel olayı hani evlat sahibi olmak ama anlıyorum şimdi kendisini konuşmalarımızı. Buradan Meral Hoca'ya da dinlerse Londra'ya kendisine sevgiler. Hocamız orada misafir öğretim üyesi olarak bu dönem bu sene daha doğrusu iki dönem gittim. Belki bir fırsatımız olursa gideriz Londra'ya ziyaretine hocam.
Ayrı vize falan.
Ha, doğru çok... ayrı vize. Evet, tamam evet. Pardon ben unuttum birden kendi vizemize hani böyle gidecek yer bakıyorum ya aklımda. Aklımca. Tamam unutmuşum. Şimdi ben Türkiye'den falan haberlere girmiyorum. Girmek istemiyorum. Ben bizim bölümden bir haber vereceğim. Şimdi geçen hafta biliyorsun Barış'ın kadınsız toplantılarından bahsetmiştim. Şimdi bizim bölüm araştırma asistanlarımızdan Gökhan var. Gökhan da Twitter üzerinden bir kampanya başlattı. Şimdi bu bizim bölümde başladı. Uluslararası çok destek geldi. Hani İngilizce'de hashtaglerle yapınca. Yani nedir? Plastic free, zero waste. Tagleriyle, hashtagleriyle bunu böyle paylaşırsanız biz artık ofislerde biz community bölümü mensupları olarak diyeyim akademik personel ve idari personel plastik bardak, karton bardak kullanmıyoruz. Hepimizin seramik fincanları var. Olmayanlar da getirdiler. Onları kullanıyoruz ve sıfır atık yaratma üzerine gün sonunda ve işte böyle çizelgelerimiz var. Gökhan hepsini hazırlamış. Kapılara astı, masalarımıza koymuş. İnanılmaz yani buna baş koydu bu kampanyaya. Sonra çok beğenildi. Şimdi fakülte ve üniversite genelinde bunu yayılacak bu kampanya. Bu güzel bir şey. Yani hem gençlerin böyle bir şey düşünmesi.
Plastik bardak tedarikçiniz olan firmanın hiç hoşuna gitmeyecekler ama.
Gitmesin.
Mesela
gitmesin.
Düşün benim işim oymuş. Plastik bardak, kağıt bardak satıyorum mesela.
Sen başka bir sektörü oradan dalarsın Mehmet.
Şimdi yani böyle sen olsan ulan dersin. Yalnız bir de ben bu konuda şöyle bir şey duymuştum vakti zaman. Ne kadar doğru yanlış bilmiyorum ama bazen böyle işte hani atık, plastik atık falan
evet,
diyorsun ya.
Karton bardak,
plastik. Karbon ayak izine ölçümü gerçeği yansıtmıyor şeklinde. Mesela diyor ki kağıt bir bardak ya da plastik bir bardağın üretilmesi doğaya şu kadar zarar veriyor. Ama seramik bir bardağın üretilmesi çok daha fazla zarar veriyor.
Ama Mehmetciğim sen bak bir tanesinde mass production yapıyorsun. Mesela 1000 tane diyelim 10 bin tane plastik bardak üretip Yeditepe Üniversitesi'ne satıyorsun. 10 bin tane diyelim, 100 bin tane diyelim. Öteki türlü yani her birimiz bir tane seramik bardak kupa aldık. Vesaire ve yıkayıp kullanıyorsun sen tamam. Günde mesela bize konuk geliyor diye davetli vesaire şey oluyor davetli oluyor konuşmacı şu bu şimdi ona ikram ediyorsun 2-3 tane bardak
tamam ama benim okuduğum makalede şunu söylüyordu. Bir seramik bardağı üretmek için mesela şu kadar kilo kömürün yakmasıyla elde edilen enerji lazım ki onu fırınlayacaksın, vernekleyeceksin bilmem ne. Anladın
tamam,
mı?
Tamam ama bir seferde.
Tamam bir seferde diyorsun ama mesela diyor ki o kadar plastik bardağı yapmak için gerekli olan karbon belki 10 bin bardaktan çıkıyor. Anlatabiliyor muyum?
Anladım mu? Anladım ben. Plastiği seni, eritmek
kolay falan filan.
Ama işte o erimiyor yani doğada sen onu atık olarak çıkarmış oluyorsun gün sonunda. Bak kaç bin tane çıkıyor diyelim üniversitede.
Neyse ben alternatif
sen okuduğun makaleyi söyledim. Paylaş.
Onu bulamam ben şimdi. Bulamaz mısın? Çok eskilerden bir zamanda
okumuş. Yani bir, eğer olur da denk gelirsen Gökhan'la bir paylaş. Şimdi böyle güzel bir haber.
Başka haftayla ilgili sende bir şeyler var mı? Haberler dinleyicilerden gelen bir şeyler
ha,
var mı?
Dur tabii söyleyeceğim. Tabii ki teşekkür ederim. Böyle zoraki bir hatırlatmayla. İyi hatırlattın Mehmetciğim. Bu Twitter'dan çok güzel bir tweet geldi. İsmini anlayamadım. Galiba nickname hani olarak kullandığı bir şey var. Yani takma isim. Muş'un Varto ilçesinde eşiyle birlikte karı koca görevlerimizi burada yapıyoruz ve imkansızlıklar içinde demiş. Yalnız ben tweetini okurken zaten çok kısa hani tweet adı üzerinde okurken çok üzüldüm. Yani şöyle biz mesela podcastlerde konuşuyoruz ya özellikle ben hani ay gidelim ay şöyle rahatsız olalım İstanbul'da böyle. Ne kadar antipatik gelebiliyordur Varto ilçesinde zor şartlarda. Görev yapan insanlara benim ya Mehmet işte ben Litvanya'yı da sevdim Vilnius'a güzel bir şey bak oraya yerleşebilirim Finlandiya'ya gitsek de Poyraz orada okusa ne kadar mutlu olurum gibi işte Nordik ülkelerden böyle pardon yanlışlıkla elim çarptı mikrofonu o kadar yakın ki böyle neredeyse yiyeceğim yani birazdan çok antipatik geliyordur. İnşallah gelmiyordur. Gelmesin. Dinleyicimize çok teşekkür ediyorum. En baştan beri de ilgili dinliyorlarmış eşiyle. Sağ olsunlar. Şöyle bir öneride bulunmuş. Her hafta bir dinleyiciye kitap hediye eder misiniz? Etmenizi istiyoruz, rica ediyoruz demişler ama. Şimdi ama dedim hani böyle bizim bir bütçemiz yok. Şimdi dinleyici sayımız da 3600'ü geçti. Şimdi her hafta birisine kitap gönder. Kargo ücreti bunun biraz pahalı olabilir.
Burada biz...
Mağdur oluruz ya. Yani.
Biz bir Patreon, Murat Bey'in ricasıyla bir Patreon hesabı açtık.
5 dolar, 5 artı 1, 6 dolar geldi.
6 dolar geldi. 6 dolarla da bütün Patreon hikayemiz bitti.
Onu da zaten çekemedim yani nasıl çekeceğini bile bilmiyorum.
Ay o belli bir miktarın altını zaten göndermiyorlar yani.
Göndermesinler.
Evet yani 6, dolar yani. 6 doların nesini gönderecekler?
Evet yani ama şöyle.
Biz şöyle söyleyeyim biz program için cepten ve zamandan harcıyoruz. Hani bir başka.
Cebimizden niye harcıyoruz?
Bu mikrofonlar bak hard diskler dolup dolup duruyor. Şu backup serverlar falan sırf benim tamam çoğu benim kendi datam ama sonuçta bu ses dataları da backup'ın içinde yani.
Silsene Mehmet bir tane.
Silinir mi arşivler?
Arşivde tutacağım diyorsun.
Arşiv tutulur.
Bu nereye kaynak. Kadar? Sonsuza kadar mı böyle olacak? Para da kazanmıyoruz Mehmet bu işten.
Yani, tek mikrofonla gidiyoruz. Mesela bizim aslında girişimci muhabbetinden Tuna sürekli bize şu ses kalitenizi arttırın. Bir mikrofon daha ekleyin. Çift mikrofonla yapın falan diyor.
Ya, Tuna'ya bizim... buradan sevgiler. Bize başka bir masrafa girmeyelim bence bu aralar.
Evet aynı şekilde diyor. İş bu kadar yani bu hobi olarak yaptığımız... Evet.
Yani çok isteriz tabii ki. Neden olmasın? Hatta ben bu aralar birkaç kitap önerisinde de bulunacaktım. Artık onu haftaya bırakayım çünkü kitaplar salonda kaldı. O kadar yorgunum ki burada gidip salona alamayacağım. Şöyle ki ama ben hani hem önerisine çok mutlu oldum. Kendisinin tweetine çok mutlu oldum. Bir de bu şekilde işte Varto zor şartlar, imkansızlıklar derken benim gençlik günlerimdeki idealist duygularımı böyle hatırlattı bana. Gerçekten çok samimi hani söyleyeyim. Ben üniversite yıllarında hani böyle işte memleket meselelerini tabii şimdi de kafa yoruyoruz ama yormaz mıyız? Ama şimdi böyle bir endişe ve ümitsizlikle gidiyor her şey. Ve böyle kendini kurtarmaya bakıyorsun. Hani çünkü o idealistik ayrı bir şey. Biraz o öldü gibime geliyor yani bende. O sebepten hani ben mutlu oldum tweetine de. Şimdi isimlerini de bilmediğim için isme de hitap edemiyorum ama eğer adreslerini paylaşırlarsa, bir de dün akşam bizim yemeğe arkadaşlarımız vardı. Böyle bir güzel koyu bir sohbet de oldu. Nurdoğan'la, kendisi sosyolog, Esra işte arkadaşımız, Simna da katıldı sonra. Sohbet edip Nurdoğan'ın kendi kitabı var. Ben dedi hatta benim kitaptan gönderelim kendisine diye. Orada bir jest yaptı. Eğer isterlerse ileteceğim. Adreslerini göndermeleri yeterli.
Ama bundan sonra seferlik da, tabii. Evet, bir seferlik. Biz bir kitap şeyimiz.
Hem kitap alacağım. Hani normalde her hafta gönderiyor olsan kitap masrafı, kargo masrafı.
Benim de bu böyle hani gelen yorumlardan anladığım, hani bir Türkiye'de bir dinleyici kitlemiz var. Türkiye'de podcast çok bilinen bir şey değil. Hı. Ama ciddi bir yoğunlukta yurt dışında yaşayan Türkler. İşte şu programda şunu söz etmiştiniz. Şunu
evet,
benzetiyorum.
Ukrayna, Münih, Hollanda,
Ürdün. Ürdün. O bile sen mesela bir programda fotoğraf baskısı için net baskıyı söylemişsin. O mesaj atıyor mesela.
Neydi Hande'nin bastı.
Bastırdı.
Bastırdı, evet. Öyle. Bunu söyleyecektik. Başka ne söyleyecektik?
Da bir şeyimiz yok sanırım bu haftada. Sende başka bir şey var mı bu hafta ile ilgili?
Yok. Hızlı haberlerimize mi geçelim?
Geçelim. Bende de bir şey yok. Bende çok yoğun bir haftaydı. Paso toplantıyla geçti neredeyse. İlk şu havaalanına gittik gidelim. Toplantıdan zor kalktık. Bu hafta bir eğitimimiz var ama.
Ondan bahset. Çarşamba, perşembe.
Çarşamba, perşembe. Başka organizasyonun altında yapay ışık eğitimi veriyor olacağız. Ortamla beraber.
Siz yapay ışık, modeller falan filan eğitim derken bize de Salı günü Avrupa Birliği Bakanlığı'ndan bir uzman geliyor.
Çok heyecan verici.
Çok heyecan verici. Ve inanmazsın, üzerinde konuşacağı, bize anlatacağı konu öğrencilerimize Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri. Neredeyiz müzakerelerde?
Bir yere geldik mi?
Ya işte en kötüsü de bu. Valla öğrencilerin soru sormasına, yani şey anlamında korkuyorum. Hani çok eleştirer çünkü genelde böyle olunca resmi hani kurum devlet resmi duruşunu sonuçta paylaşıyor onlar da. Kendilerinin gerçekten ne düşündüğünü kimse paylaşmıyor. Söyleyemezler doğal olarak. Biraz sıkıştıracaklarından korkuyorum ama.
Ama üniversiteye geldiysen onu da tabii göz önüne alacaksın. Hadi haberlerimize geçelim. Ben başlayayım bari.
Peki.
Sen çünkü bayağı bir konuştun.
Bak şimdi çetelesini mi tutuyorsun Mehmet?
Estağfurullah. Çok yani airtime'ın yükseldi bir anda.
Ay tamam.
Hep böyle Tesla Mesla'dan konuşuyoruz. Vespa'da bu işlere girmeye karar vermiş. Elektrikli motosiklet.
Ben kullanırım bunu Vespa.
Sağda solda elektrikli bisiklet diye yalan yanlış. Ben bu elektrikli bisiklet şeyini tamamen atmaca.
Tembel işi.
Hayır, tembel işi değil. Onların hiçbiri bisiklet değil. Hepsi motosiklet. He. Sırf plaka almamak için ve hepsinin arkasına böyle elektrikli bisiklet. Hani birine çarpsa, sen yaralama şeyin varsa bu plaka alınacak. Motorlu mesela bisiklet olması için kendi gücünle gidebiliyor olması lazım. Ama baktığında hiçbirinde böyle bir özellik yok. Hepsi motorla gidiyor. Neyse, Vespa da bu trene atlamış ve elektrikli motosiklet diyeyim. Vespa, bildiğimiz Vespa. Tasarımı aynı.
Zaten Vespa Elettrica diyor ve de
tasarımı da çok güzel, şirin, çok her zaman güzel. Yani akıcı hatlara sahip. Gene web sitemizde linkini veririz. 12 Kasım'da, yani geçmiş aslında, bir fuarda zaten gösterimi
dijital
yapılmış.
Dijital ekranı da çok hoş gözüküyor. Bak, senin kullandığın motosiklete binmem diyorsun ama bence bu bana çok ideal, yakışır. Şu turuncu renklisi de güzel. Bence binersin Mehmet. Niye binmeyesin?
Bir sen git gel bir 3-4 ay ondan sonra.
Bu arada demin söylemeyi unuttum. Biz podcast diyoruz ya. Şimdi benim birkaç öğrencim sağ olsun bölümde birkaç öğrencim dinliyor podcast'imizi. Bazıları ısrarcı oldu. Hocam siz YouTube kanalını açın. Orada yapın podcast'inizi. Hani.
Bu hep arada bir bize gelen
arada
şey.
Bir, ama bir araştırma yapılmış Mehmet. YouTube'u kullananların bunu biz kendimizle konuştuk ama podcast'ı konuşmadık umuyorum. %70'i mi %75'i mi ne, çok bilinçli olarak YouTube'a giriyormuş. Yani ne izleyeceklerini biliyorlar. Ne dinlemek ve izlemek istediklerini. Televizyon izleyicileri ise %5 mi %10 mu ne? Çok bilinçsizce açıyorlar zapping işte hangi kanalda çünkü ne evet, çıkarsa. Şey, ne,
benim de mesela
zaten
YouTube,
kaliteli bir program
YouTube'da
yok.
YouTube'da benim takip ettiğim televizyon kanallar var. Retouch evet yaparken sırasıyla tık tık tık tık onları ilerliyorum. Hatta belki bir bölümde ben takip ettiğim kanalları da. Hani bir kısmı mesleki kanallar ama bir kısmı da meslek dışı kanallar.
Benim onları mesleki da kanal yok YouTube'da. Fanfinfon kanalı. Seyahat işte Vedat Milor, Bilir Saatçi falan öyle.
Evet. Yani bu onları da bir paylaşırız bir bölümde. Ama işte YouTube hazırlamamız bizim zor. Şu anki benim halim altımda bir eşofman, üstümde bir tişört. Gene fena değil yani. Başka zamanlar pijamayla da yayına girmişliğim var.
Ben gayet şıkım.
Evet, geceyim sesiyle gelmişsin.
Şıkır şıkır. Topuklular şıkır şıkır parlıyorum. Özellikle bu polar ekstra bir parlatıyor yani insanı. Tamam.
Tamam.
Şimdi benim sıradaki haberim, ben gene bölüm araştırma asistanımız Gökhan'ın haberiyle, kampanyasıyla girdim. Onunla ilişkili bir şey söyleyeyim. Denizlerdeki plastik miktarı korkutucuymuş Mehmet. Hı. Korkutucu. Nasıl? Şöyle bir data var. Deniz kuşlarının %90'ında midesinde plastik atık bulunuyor.
Hı.
İşte bu yüzden atık üretmemeliyiz.
Hı. Tamam.
Tamam. Ve 2050 yılında okyanuslarda balıklardan daha çok plastik olacağını söylemişler. Şöyle ki dünyada her dakikada 1 milyon plastik şişe satılıyormuş. Ve her yıl üretilen 500 milyar plastik şişenin yarısından fazlası da doğaya atılıyormuş. İşte bizim Gökhan'ın kampanyası bu noktada çok anlam ve değer ve önem kazandı. Kazanıyor daha fazla. Ve bu plastikler de sonuçta doğaya atılan deniz ve okyanuslarda toplanarak yüz binlerce deniz canlısının ölmesine sebep oluyor Mehmet. İşte bu yüzden atık çıkarmıyoruz.
Tamam.
Tamam.
Ben de seninkine hemen bağlantılı, asıl gireceğim haber bu değildi ama sen bu kadar çevre atık tabii, falan tabii deyince.
Bu akşam böyle.
Bir ürün var. O da çok plastikten ve herkes kullanıyor ve sen de mesela bugün kullandın.
Hemen ifşa ettin beni. Neymiş?
Ne kullandın bugün sen?
Bugün?
Ayranın için.
Pipet.
He.
Ama biliyorsun ayran süt böyle bıyıkıyor falan. Pipet için. Gerçi bardak isteyebilirdim de.
Amerika'da günde yarım milyar pipet kullanılıyormuş. Yarım milyar pipet, düşün, plastik 1960'dan icat edilmiş. Bu hay icat edenindi ben sen. Bu da ve paso plastik ve ciddi şekilde okyanuslara falan karışıyormuş ve senin şimdi plastiklerden daha da fazla sayıda kullanılıyor aslında.
Tabii
baktığında
hemen soğudum bak bu pipetten.
Ya.
Hiç kullanmayacağım.
Şimdi Amerika'da tabii gene bu işler hep Amerika'da çıkar. Bir yeni bir dalga oluşmuş, yenilebilir pipetler. Gene bunda yosun, hep yosundan yapıyorlar ya.
Bir de şu bunu, bizim bitkisel hamburgere mi döndük?
Evet, bu onun o tarzı, plastik gibi duruyor ama sonunda ısırıp ve tatlandırılmış. Vanilyalısı varmış, kakaolusu varmış. Yiyebiliyor musun?
Bunlar aroma mı? Vücudumuza zararlı evet şeyler mi? Sadece yosun.
Aroma.
Peki yosun yemesek olmaz mı? Ben yani kullanayım, içtim ayranımı.
Sonuçta yenilebilir bir şey olduğu için doğada da çözülebilir.
Şeker
demek
var mı
oluyor
bunda da?
Burada şeker diye bir şey yazmamışlar. Şekersiz mi istiyorsun? Şekersizlerden mi istiyorsun?
Hayır. Şu an bak aklıma ne geldi. Hı. Şimdi sokak, hani kedi köpek falan var ya, hı, sokak hayvanları. Hı. Biliyorsun şeker yememeleri lazım. Hı. Gözlerini kör ediyor. Dolayısıyla ben şimdi hani ben dedim ya bunu yemeyeceğim, atacağım dedim. Hı. Şimdi çöpte mesela bir köpek, hı, buldu. Habire bunlara da dandı. Yedi yedi ya kör olursa.
O Türkiye'de işte, sokak mi hayvanı var. Başka ülkelerde öyle söylüyor.
Norveç'te de Amerika'da yok.
Yok zaten. Amerika'da ama da çok burada şey yazmıyor. Ama şöyle bir şey yazmış. Mesela soğuk bir kahve içiyorsun diyor. Vanilyalı pipet seçersen o soğuk kahvenin yanında içerken bir yandan da vanilya tadı geliyormuş ağzına.
Ya şimdi bak bunu ben istemedim. Ben bardaktan içeyim, bıyık yapsın, sonra silerim ben. Boş ver. Beni gören, hani duyan da şimdi bu kız nasıl içiyor diyecek ama. Kana kana. Yok tabii ki işin şakasındayım canım.
Neyse, böyle bir buluş da var. Onu da söylemiş olayım.
Evet, şimdi benim sıradaki haberim, Dünya Ekonomik Forumu'nun bir araştırması var. Şu haberi yayınlıyorlar. En iyi ülkeler çocuklarını geleceğin mesleklerine hazırlayan, en iyi hazırlayan ülkeler.
Bir bayağı bir düşük oldu.
Bayağı bir devrik cümle oldu. Anuşa çevireyim diye. Geleceğin mesleklerine, evet, çocuklarını en iyi hazırlayan ülkeler hangileriymiş? Görelim bakalım. Şimdi burada soft skill, biliyorsun bir otomasyon, bir robotik döneme girdik. Giriyoruz. Evet, gidiyoruz yani. Biz giremedik de diğer giren ülkeler var, gelişmiş ülkeler. Şimdi burada senin işini, hem iş bulabilmen ve ondan sonra sahip olan işi de koruyabilmen için bazı skill'lere, yeteneklere, becerilere daha doğrusu ihtiyacın var. Soft skill dediğimiz nedir bunlar özellikle? Sosyal abilities, capacities, yetenekler. Yani sosyal, evet, yetenekler. Hı hı. Mesela iletişim, communication, negotiation, müzakere, pazarlık, müzakere, ekip çalışması, problem çözme ve networking. Ve diğer insanlarla hani
ilişkide
bulunma, ağ kurma, networking gibi. Şimdi bunlara sahip olmak gerekiyor ve en iyi hazırlayan da ülkeler, ilk sırada Singapur varmış. İkinci sırada Japonya. Hı. 3 Güney Kore. 4 Kanada. 5 Estonya. Ve benim canım Finlandiya 6. sırada. Hı. Şaşırmadın değil mi?
Yok yani bu, evet yani bu, bunlar 3 aşağı 5 yukarı zaten başa baş oynayan ülkeler.
Evet, aynen öyle. Detayına girmiyorum, uzun uzun.
Zaten evet, hep konuştuğumuz konular. Hı hı,
makalede. Zaten vakit yok.
Şimdi Google'ın ana firması bir süre önce, geçen sene miydi, belki senemde, Alphabet diye bir firma olarak.
Hı, bundan şeyinde bahsediyoruz.
Bahsetmiştik, dönem, evet. Podcast'ta. Onun bir alt firmalarından biri Waymo diye bir firma ve bu araç dünyadaki gerçekten otonom ilk araç olmuş. Arizona'da bu test yapılmış. Yani başına hiç sürücü oturmadan kendi kendine gitme testi yapılmış. Arizona'nın seçilmesinin sebebi, bu eyalette bir sebepten dolayı böyle sürücüsüz otomobille yasal olarak izin gerektirmemesi. Yani her ne kadar birçok bu Amerika'daki buluş yapan firmalar San Francisco'da olmakla beraber, Kaliforniya'da yasalar öyle sürücüsüz otomobile izin vermiyor şu anda.
Evet.
Onlar da bu sebeple bu testi Arizona'da yapmışlar. 6 araçla mı ne yapmışlar? Ve sahiden ön koltuğa kimse oturmuyor. Ve telefonundan adresi giriyorsun ve ya Allah, bismillah diye.
Mehmet.
Araç kendi kendine istenilen adrese götürüyor.
Peki böyle programlanandan başka bir harekette bulundu, başka yöne saptı, bir yayaya çarptı, trafik, bir tane hafızası gitti.
İşte herhalde
programı sapıttı. Hani hacklendi, bir şey oldu.
Bir sigorta şeyi vardır ama.
Hayır, sigortası var da sen içindesin. Senin can güvenliğin kim sağlayacak?
Bak, onlar bence anlaşmayı imzalamışlardır.
Ediyorlar mı acaba?
Anlaşmayı imzalamışlardır. Ben kabul ediyorum bu teste katılmayı demişlerdir ve görüyorsun böyle farklı
test için demiyorum Mehmet. Yani sonra kullanım aşamasında.
Şimdi o gün ne kadar yasaların artık birçok şeyin düzenlenmesi lazım. Bunlar artık şöyle düşün.
Yasalardan bahsetmiyorum. Arabada sorun olursa ne olur diyorum.
İşte o da yasaların bir parçası. Yani her şeyde sorun olabilir. Şu anda senin araçta hiçbir sorun olmuyor mu? Çat diye kaza yapıyoruz. Her şey olabiliyor yani.
Araçta sorun oluyor da işte ben varım.
Bugün çimento kamyonu şey yaptığında böyle hop hop hop hop dedim böyle. Böyle panik içinde oldun. Ne yapabiliyorsun?
Çocuk var arabada.
Ne yapabiliyordun
zaten
o arada?
Zaten o dursa, araçtan inse ben de inecektim. Yani hani adamın kalıbını falan bilmiyorum ama hani ben polis falan çağırırdım yani bir sıkıntı olsa.
İşte yani sonuçta bu, en azından bu araçlar %100 trafik kurallarına uyuyor, öyle düşün.
Yani ben de diyorum ki sonuçta mekanik bir şey, yani uyuyor kurallara, bir teknik bir arıza oldu. Mesela kırmızı ışıkta durmaya programlanmış, sonra bir sıkıntı, teknik arızadan dolayı tersine döndü. Hep yeşilde durmaya karar verdi. Kırmızıda da geçmeyi.
Türkiye'de kaç tane mesela araçta?
Mesela Türkiye'yle kıyaslama. Ben,
hayır. Türkiye'de kaç tane kamyon, minibüste fren patladı yalanıyla kırmızıda ışıkta geçip binalara giren, başka araçlara giren, kaldırıma çıkıp yayaları ezen kaç olay olmuş? Bir senede kaç olay oluyor?
Bak, bunu ben söylesem dersin ki Türkiye'yle kıyaslama. Ben şimdi anasını sana söylüyorum.
Hayır, ben de diyorum ki çok basit. Yani bak, Şu araç şeyine, parkına bak diyorum.
Tamam, bu
yani
akşam biraz muhalefet edesim geldi.
Geldi de bence çok destekli bir muhalefet olmadı bu.
Evet, olsun.
Neyse, bunu becermişler 6 araçla. Bir süre sonra ben sana söyleyeyim, bunlar bir filo haline gelecek. Zaten gösteriyor orada.
Zaten Uber falan da mı kullanacakmış bunları?
Evet, Lyft. Aynen öyle. Sürücüsüz otomobil. Taksi sürücüleri bay bay. Taksi sürücüsüne hiç gerek yok. Sen o Uber veya da işte firma neyse ondan aracı sipariş edeceksin. Sürücüsüz araca bineceksin. Götürecek. Gibi. Seni götürecek, bırakacak, devam edecek. Taksi bahşişi yok. Adam 7/24 çalışma yeteneğine sahip. Uyku sorunu yok, şey sorunu
taksilere
yok.
Taksilere bahşiş veriyor musun?
Efendim?
Taksilere bahşiş veriyor musun? Bahşiş sorunu yok dediğin ya merak ettim.
Hayır. Sen bazen yuvarlarsın böyle.
Hani ha yuvarlak evet.
Evet yani
o 2 liran kalır, 3 liran kalır bazen. Oldu. Farklı peki şey. Tamam Mehmet'ciğim destekliyoruz yani sıkıntı yok.
Videosunu da paylaşırım. Merak edenler izler yine web sitemiz üzerinde.
Şimdi benim sıradaki haberim biraz garip bir haber. Bu Mediaket'in sayfasında buldum. Mediaketonline.com'da karşıma çıktı daha doğrusu. Şimdi Japonya'da, Japonya menşeli bir...
Japonlar manyak oluyor zaten de
bazen. Ya evet, Gatebox diye bir firma var. Bu radikal bir karar almış ve demiş ki sanal karakterlerle evlenen insanlara her ay düzenli ödeme yapacağım demiş. Tamam. Evet. Şimdi yani yalnızlık vesaire hani buradan bahsediyor. İşte hayat kısa demiş öyle bir giriş yapmış. İşte çiftler şunlar bunlar var sevgilisi olanlar. Bir de yani yalnız olanlar var demiş ama Japonya bu yalnızlıkla gelen hüznü kültürel kodlarının derinliklerinde yaşayan bir ülke olarak tanımlanmış. Yani Japonya. Bu kültürel koddan yola çıkarak zaten Gatebox'da böyle bir uygulama geliştirmiş. Ondan sonra yalnız bir anime karaktere gönlünü kaptıran insanların işte evlenmelerini hani teşvik ediyor. Ama yalnız bazı şartları var. O da şu, bu aylık ödemeden yararlanmak isteyen insanların başka bir anime karakterlerle karakterle evli olmaması lazım. Gerçek tek eşlilik aranıyor. Eğer böyle bir sanal karakterle evlenmeye niyetlendiysen gerçek bir karı kocalarının da olmaması gerekiyor. Tamam.
Kuma almayacaksın diyorsun yani.
Kuma evet bizim kültür demediğim var mı yok mu yani var da işte bizim
kültür mü? Kuma yok yani.
Evet ve bir belge imzalatıyorlar. O belgede de belgeleri kalbinizin tek sahibi için doldurmanızı istiyoruz diye böyle yazmışlar. Yani reklamını yaparken. İnternet sitelerinde o belgede de yani başvuru formu var. Diyor ki sanal karakterle nasıl tanıştınız? Nasıl evlenme teklif ettiniz? Yani insanlar bu hayal gücü değil. Bu başka sanal bir gerçeklik yarattırıyor. Olmayan bir gerçekliği ve hani bipolar kişilik mi artık multipolar mı? Hani böyle insanlar bence olduklarından çok farklı karakterlere bürünüyor. Bu psikolojik bir sorun. Ben psikolog falan değilim ama bence bu sıkıntı diye düşünüyorum. Mesela birlikte en güzel anınız. Kimin kimin soyadını taşıyacağı gibi sorulardan oluşuyormuş.
Saçma sapan bir şey olmuş bu.
Yani bu abuk bir şey. Ama bunu yani yapanlar var. İnternete giriyor form dolduruyorsun. Aylık ödeme alacağım diye. Ben anlamadım. Dünya nereye gidiyor Mehmet?
Aman. Çok şey ekstrem bir durum bence.
Tamam, ekstrem.
Ben senin konunla ilgili bir benim geçen konum. Haftadan da vardı. Toplu taşıma bedava olmalı mı? Buradaki şey şu, diyor ki bu toplu taşıma bedava olsa bu şehirde yaşadığımız trafik sıkışıklığı dahil birçok şey azalır ve bunu nasıl finanse edeceğiz diyor. Ve hani İngiltere'de falan da uygulanıyor ya, şehre araçla girdiğinde ücret alıyorlar.
Tabii aslında doğru bir uygulama.
Düşün artık ama sen böyle caddeye ineceğim
peki,
dediğinde.
Peki biz şehrin merkezinde oturuyoruz. Ne olacak Bostancı'da?
İşte arabanla çıkış yap, bir bölgeye girdiğinde tık parayı yazacaklar sana.
Ama bak bugün 15-20 dakika park yeri aradık. O zaman öyle bir sorun olmayacak.
Ama bu oyuna para harcıyor olacaksın. Arabayla çıktığın bence için zaman, bile para harcıyor olacaksın.
Diyeceğiz ki abi biz pusete koyalım da dur yürüyelim diyeceğiz. Ha. Nadir alacağız arabayı. Dengeleyeceğiz yani.
Ha işte. Buradaki şey de şu, Brooklyn'de nüfusun %5'i sadece zaten otomobille ulaşım sağlıyormuş. Ama buna rağmen de trafik hala varmış. İşte diyorlar ki bunu bedava yap. Herhalde şehre başka yerlerden, Brooklyn'e yani arabayla gelenler bu trafiği yaratıyor. Biz bundan kurtulmak için işte Brooklyn'e giriş ücreti alalım gibi bir öneride bulunuyor. Sen ne diyorsun? toplu ulaşımı bedava yapmak mantıklı mı? Gerçi bunu yapan bir belediye var ama o küçücük bir kasaba. Mesela İstanbul gibi bir yerde bedava yaptığın zaman bizim halkında böyle bir şeyin suyunu çıkarma şeyi vardır. Ben biliyorum mesela belli yaştaki olanlara falandı, bedava yapıldığında, bayramlarda yapıldığında, evet 65 yaş üstü. Zırt, ben hatırlıyorum yani otobüslerde bir durak için bile binen bir sürü yaşlı olur. Sırf gezmek için binenler olur. Sonra onu işte gündüz çalışma saatleri dışına aldılar. Çünkü mesela toplu ulaşımda sen işe gitmeye çalışıyorsun. Bir sürü yaşlı mesela yerleri tutuyor. Adam sabah uyku tutmamış bir yer, Anadolu Hisarı'na çay içmeye gideceğim diye biniyor mesela. Bu durumlar var. Bayramlarda çoluk çocuk biner hep böyle. Karşıya geçer, karşıdan geri döner falan sırf zevkine.
Şimdi şöyle, bu dediğin gibi biraz nüfusa bakar. O şehrin işte demografik yapısına bakar. Ve en önemlisi de belediye gelirlerinin ne kadar yeterli olup olmayacağına bakar diye düşünüyorum. Ha, belki hani bedava değil ama çok uygun bir fiyatta olabilir. Hani 1 TL'ye yaparsın. Bilmiyorum. 1 liraya böyle. 3'le 5'le. Bir de şimdi mesela bizde dolmuşlar var. Taksiler var, vapurlar var. Yani toplu taşıma dediğinde en azından aktarmalar sıfır zaten ücretsiz olabilir bir yerden bindiğinde. Ama bunu çok ekonomik yaparsın. Bu bir gelir kaynağı da aynı zamanda. Sonuçta oradan gelen şey gene kamuya gidecek. Başka düzenlemeler olabilir gibi.
Anladım. Peki.
Şimdi benim bir haberim vardı sırada ama ben haberi beğenmedim ve vazgeçtim. Burada dünyada fragmanı izlenen en çok, yani en çok izlenen filmler, fragmanı en çok izlenen filmler. Ben bu gece hep devrik cümle okuyorum. Neden? Evet. Şu tansiyonum düşük ya, ondan olabilir mi?
Bilmiyorum.
Evet Mehmet, düşük tansiyon en fazla beyni etkilermiş. Hem uykusuzum hem yorgunum.
Yarın beynini ben.
En kıymetli organ yani kalp ve beyin. Evet.
Peki. Bu haberi geçmek mi istiyorsun?
Bu haberimi geçmek istiyorum.
Peki sunmayacağım. O zaman senin bu haberin vardı. Bu haberini vereyim ben sana.
He, hadi ver. Bak, ben onu unuttum bunu. Ama ben bunu unuttum ya. Okudum, unuttum bile.
Yani işte gerçi...
Ama dün akşam da böyle bir şey yok dedi Nur'dan. X, Y, Z kuşakları ile ilgili.
Senin de buradaki makalede de iddia aslında X, Y, Z'nin dışında da bir ara kuşak olduğu şeklinde. Yani biraz... Sen biraz ben gibi. Yani çocukluğunu hiç dijitalden...
analog geçip...
Analog da demeyelim de.
Analogtu yani bu. Ya. Amstrad 128 vardı. Commodore 64'ler vardı. Yani bu böyle...
O bile ne zaman geçti? Yani en azından senin çocukluğunu biliyorum da benim çocukluğumda çelik çomak oynamışlığımız var. 9 taş, 9 çubuk bilmem ne.
Tabii canım, seksek oynar. Bir de mahalle vardı. Mahalle arkadaşlarım vardı.
Yani dibine dayadım. Onda bile ıskalayabiliyorsun ya mikrofonu.
Hareket edince ve sıkıntı oldu. Şöyle dediğim gibi mahalle kültürü, mahalle arkadaşlıkları, işte saklambaçtı, yakar toptu, seksek falan hani oynardık. Sen de çelik çomak oynamışsın. Ama bu makalede şimdi hatırladım. Childhood'un, çocukluk döneminin analog ama adulthood'un da yetişkinlik döneminde digital olduğunu söylüyor. Ve arada kalmış bir dönem. 77 ile 85 ki ben 78'den yakaladım onu.
Ben 73'lüyüm. Benim de işte benim ilk bilgisayarla tanışmam, hani gördüğüm sanırım orta bir civarlarındaydı. Hani tabii.
Ben 96-97'de aldı babam abi ikisini.
Ha, benim bilgisayar yoktu. Ben orada gördüm diyorum ben.
Tanışmak
benim
değil
o görmem yani.
Nerede
arkada
gördün? Ha,
arkadaşlar da işte Commodore 64. İşte sonra Amiga'lar falan.
Ha, onlar tam. Ben bizim böyle kullanabilir tezime ödevlerimi koydum.
Sonra lisede de
abime alınmıştı o zaten.
Vardı. Onlar. Benim ilk bilgisayar almam üniversite birinci sınıfta sanırım. Annem unutmam yani böyle toplama bilgisayar aldık ve o bilgisayar çalışmadı ve benim bir anda bilgisayar tecrübemin hani ciddi sıçramasının sebebi çünkü annem acayip kızdı. Buna 1200 dolar verdim, bu alet çalışmıyor falan diye. Hani özelliklerini bile şu anda sana kafadan sayabilirim o bilgisayarın.
Ay Mehmet. Sen o zamandan bak Dehan'la böyle
ben
çalıştırdın
o zaman,
mı?
Tabii çalıştırdım. Yani o bir haftamı mı aldı ne? Altından girdim.
Gösterisi bayağı kızdı diyorsun.
O devir için 1200 dolar harcamışız ki biriktire biriktire
toplama aldım
ve o fiyata alınabilecek en şey. Ama bilgisayarda mesela işletim sistemi. O zaman da her şey kaçak göçekti yani. Böyle hiçbir şey, kimse lisans parası ödemediği için. Böyle şeyden disketlerle bulursun, DOS'u yüklersin falan. Benim yani böyle kitapların içine gömülüp o DOS'u çözüp o bilgisayarı ayağa kaldırdım. Yani bir haftamı, belki de 10 günümü aldı, bilmiyorum. Vay, stresli bir haftaydı yani. Ama hani çalışır hale getirdim ve bir anda yani o bir hafta 10 günün içinde ben sıfırdan hani yüze diye bir şey vardır ya. Öyle bir sıçrama oldu bilgisayar bilgim konusunda.
Ha, bak şimdi de öyle yani. Bence zaten yani şu alanda bir danışmanlık versen, çünkü yapamayacağın şey yok yani. Ve sen hani bak Kıbrıs'ta Mert vardı ya. Mert Balın mıydı? Balin miydi? Mesela o hani çocuklarla yok, teknoloji öğretiyordu ya Kıbrıs'taki zengin yaşlılara. Bu yeni çağı yakalamak isteyen işte teknolojik aletleri. Çocuk hani esas yani bir işi var. Evet. Onun haricinde de bundan çok iyi para kazanıyordu. Mesela sen de böyle bir şey yapabilirsin.
Ya düşünsene. Ama bende o sabır yok işte.
Sen döversin. Al, anlamadın mı bunu çat?
Annem benimle cep telefonu alıyor ama sonra ben bir şey güncelleme veya da ders izinde dur dur dur diyor.
Hayır, annemle evet, ayrı bir muhabbetiniz var zaten.
Benim annemle sıkıntı yok. Onu, o
alıyor. Teyze hemen kapıyor canım. Yani kapıyor derken bir hem isteği de var, ondan sonra kotarıyor da. Annem telefonda bir şey olacaktı. Yani sonra ama bunun rengi böyleydi, ama bunun bu şeyi böyle gitmiş, şimdi bunun yerine ne gelmiş, ben nasıl bulacağım bunu, panik oluyor.
Diyor ki güncelleme oldu, değişiyor görsel diyor. Onu anlatamadık yani, niye güncelledin diyor bu sefer yani.
Evet.
Niye ama güncelledin, değişmeseydi aynı kat. Yani hani kendi eski telefonu var ya, aldın ekran ne? Çöpe atana kadar aynı. Ama şeyi anlamıyor. Ama yani işte yani telefona güncelleme geliyor. Bütün görselliği değişebiliyor.
Ama annem yani işte diyor ki ne gerek var güncellemeye diyor. Yani ne gerek var?
İşte o zaman WhatsApp çalışmayınca anlıyor ondan sonra.
Abi ben şimdi torunumu göremeyecek miyim görüntülü? O zaman şey oluyor. Çözüm arıyor yani başına problem geldiğinde. Neyse. Evet. Benim bu kadar. Tamam. Bir haberim daha var ama artık haftaya bırakmak istiyorum.
Ben de basit bir haberle geçiştireyim bari.
Geçiştirmek derken öyle söylemeseydin.
Tamam, ben de basit bir haberle sunmuş olayım ve ben de bu böylece haftayı kapatmış olalım. Tarçın yağı beden yağını eritiyormuş. Şimdi bunu dinleyen kişiler tarçın yağına abanıp.
Ama belki dinleyeceğimiz arasında ki yolu yoktur.
En basit örneğinde.
Mehmet yok canım. Sen azıcık bir iki kilo fazlan var.
Yani burada işte lipid metabolizmasını hızlandıran bir özellik varmış tarçın yağında. Ama siz gene de gidip de tarçın yağını alıp salatalara, malatalara sermeyin. Yani benim gördüğüm, insan metabolizmasını bir şekilde hızlandıran bir şeyin mutlaka başka bir şeye de yan etkisi vardır.
Çok katılıyorum. Bir de her şeyden azar azar. Yani böyle
tarçını
bir şey,
ben çok severim. Birçok şeyi de kullanırım. Ama hani kilo vereceğim diye tarçını oturup da yenmez yani. Sonuçta ağaç kabuğu yani. Niye yiyesin ki?
Zaten o da yedem yok kabuğunu, serp diyor tozunu, yağını.
Hayır, şeyini. Yağını diyor.
Tamam işte yağını. Mesela ben şeye çok karşıyım. Hani bir işte 2 ay boyunca, yok 6 ay boyunca sırf meyveyi, yani meyveyi çıkardım hayatımdan. Yok tatlıyı çıkardım, beyaz unu. Ya ye işte beyaz unu, ye esmer unu, ya işte ama azar azar ye. Yani bunun ne kadar bir zararı olabilir ki? Zaten işte haftada bir balık yiyorsun, kırmızı etini yiyorsun, beyaz etini yiyorsun. Sebzeni yedin. 2 tane tatlı yesen ne olur? Bu da hayatın keyfi, tadı, tuzu. Ya mesela Didem'e gitti, ben çok şaşırdım. Ki Didem zaten fiziği de çok güzel. Yani gerek yok hani böyle bir şeye. Öyle ama o hafiflemiş hissetmiş. Evet.
Kendini mutlu hissediyorsan sorun
mesela
yok.
Mesela nohuttan ben kendine niye un yapayım? Kendine
eziyet etme. Kendine eziyet etme. Kendini mutlu, öyle mutlu hissediyorsan.
Ben hiç istemem. Yani Allah mutaj etmesin. Hani böyle bir şeker hastalığı falan var.
Bu haftayı da böylece bitirelim. Evet, her zaman olduğu üzere Hande'nin hiç sevmediği kısım.
Ay, millet bayacak, dinleyiciler sıkılıyor diye ben
sevmiyorum. Ünsal Ünlü her gün söylüyor. Ben haftada bir söylüyorum. Gene bir şey değil. Bize yorumlarınızı havadan sudan @35mm.com adresine gönderebilirsiniz. Hande buradan yay may diyor ama e-mail geldiğinde de çok ağzı kulaklarına varıyor. Onun dışında Facebook grubumuz var. Bilmiyorsanız Havadan Sudan diye Facebook grubumuz var. Buraya gelip yine bölümlerle ilgili yorumlarınızı Ve orada bıraktığınız yorumları Facebook grubundaki diğer üyeler de okuyabiliyor, takip edebiliyor. Onun dışında bizim web sitemiz 35000metre.com altında havadan sudanın bir bölümü var. Orada ilgili bölümün altına da yorum bırakabilirsiniz. Twitter'dan da bak zaman zaman geliyor. Hande'ye gelmiş, bana gelmedi. Benimki @35000metre, Hande de Hande Tek Turan şeklinde Twitter'da. Genel olarak böyle. Her zaman yorumlarınızı bekleriz. Ve her zaman yorumlarınızı bekleriz. Gelecek hafta görüşmek dileklerimizle sağlıcakla kalın.
Hoşça kalın. Müzik Arda Görgün.